Aslında biliyorsunuz geçen hafta çok önemli bir gün olduğunu söylemiştim. Neydi? Geçen hafta pazar önemli olan gün neydi? Ha? Anneler günü. Anneler günü de önemli canım. Dedi ki kilisenin doğumu. Değil mi? Kilisenin doğumu. Şimdi genelde biliyorsunuz biz imanlılar arasında sıkça dile getirdiğimiz iki önemli kutlama var. Biri diyoruz doğuş kutlaması, öbürü de diriliş kutlaması. İki önemli kutlama. Hristiyanlık aleminde iki önemli bayram var diyorlar. İslam'da iki önemli bayram var, Ramazan ve Kurban. Bizde de iki önemli bayram var, kutlama var. Onlardan bir tanesi doğuş bayramı, öbürü de diriliş bayramı. Ama aslında bana göre dört tane bayram var Hristiyanlık aleminde. İki tane bayram yok. Aslında birazcık böyle kafa yorduğun zaman anımsayın bizler yani aslında 8 hafta önce, geçen hafta 7 hafta önceydi ama bu hafta bir hafta daha kaydığı için 8 hafta önce Gensem dedik Mart'ın sonunda. Orada ne yaptık? Diriliş kutlamasını gerçekleştirdik. Büyük bir coşkuyla dirilişi orada birlikte kutladık. Değil mi? Ondan sonra ne yaptık? Bir perşembe günü bir başka bir kutlama vardı. Hatta babalar günüyle beraber kutlandı o. Babaların özgür olduğu bir gündü. Değil mi? Gidip kafayı çektiler, bol bol içtiler, eğlendiler. Değil mi? Ama aslında o gün Rabbimizin göğe alındığı günde o bize 3 tane bir vaat bıraktı aslında. Değil mi? Bize çok önemli 3 gerçeğin altını çizerekten bu yeryüzünden ayrılıp gitti. Ama biliyoruz ki bedenen ayrıldı. Ama kutsal ruh daha sonra ne oldu? 40 gün boyunca dirilişten sonra 40 gün boyunca öğrencilerle birlikte olduktan sonra göğe yükseldi. Ve 10 gün aradan geçti. Değil mi? Ve ne oldu? 40 günden sonra 10 gün geçince 50. gün dedik. Geçen haftaya rastlıyordu. Değil mi? Pentekost günü, 50. gün anlamına gelen Pentekost günü neydi? Kilisenin doğumu. Bakın, Rabbin göğe yükselişi de bir sevinçli bir kutlama. Değil mi? Kilisenin doğumu da bir kutlama. Aynı şekilde diriliş ve doğum da aynı şekilde bir kutlama. Onun için bilmiyorum bu Rabbimizin göğe alınışından 10 gün sonra vaat ettiği kutsal ruhun gelişiyle kilisenin ortaya çıkmış olması, kilisenin doğumu gerçekten de kayda değer nitelikte sevgili kardeşler. Onun için ben bunu aslında atlamayı düşünüyordum açıkça söylemem gerekiyorsa. Ama dedim ki hayır, bu sefer farklı bir açıdan bakaraktan bu konuyu biraz gündeme getirmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi biliyorsunuz kilisenin doğumu dediğimiz zaman aklımıza gelen kutsal kitapta habercilerin işleri ya da elçilerin işleri 2. bölüm geliyor. Habercilerin işleri 2. bölüme baktığımız zaman isterseniz orayı açalım. Çok iyi bilinen bir bölüm. Habercilerin işleri 2. bölüm. Orada belki ilk 13 ayeti okusak fena olmaz. Ben belki o bölümü size okuyayım isterseniz. Ayağa kalkalım. Oturtturacağız sizleri zaten epey. Biliyorsunuz hep bu dönem içerisinde bu 2. bölümden sık sık paylaşmıştım. Bazen 2 ayeti aldım, bazen 3 ayeti aldım, bazen 13 ayet aldım. Değişik şekillerde yine farklı bir şekilde ele alıp içeriğini size açıklamak, paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Okuma gözlüğümüzü takalım. İlk 13 ayet okuyacağım sizlere. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişine andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Dikkat edin, bazıları değil, orada bulunan her imanlının kutsal ruhla dolduğunu çok net bir şekilde okuyoruz. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde bakın bu konuşanların hepsi celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlar var. Mezopotamya'da Yahudiye ve Kapadokya'da Pontus ve Asya ilinde Frigya ve Pamfilya'da Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var. Aramızda ya ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler diyor. Buyurun oturun değerli kardeşler. Şimdi ben emin olun bunu açık bir dille söylemek istiyorum. Ben bu ikinci bölümü yeri geldiğinde zaman zaman ama okuma çizelgesi aracılığıyla ya da kendim açıp okuduğum zaman ne zaman ben bu haberciden işte ikinci bölümü okumaya çalışsam gerçekten yüreğimde kelimelerle ifade edemeyeceğim oranda bir sevinç oluşuyor. Bilmiyorum. Sizin de mutlaka kutsal kitapta okuduğunuz bölümler vardır ki sizin yüreğinizde farklı bir sevinç oluşturuyor. Şimdi ilk kilisenin doğumu ve kutsal ruhun gelişi sonrasında yaşanan olaylar, yani kutsal ruh geldikten sonra yaşanan olaylar 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm böyle habercilerin işleri zaten adı üstünde baktığımız zaman muhteşem bir şekilde kayda değer nitelikte olduğuna tanık oluyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Kutsal ruhun gücüyle, onun yönlendirmesiyle ne yapıyor? Petrus kalkıyor, Tanrı'nın sözünü paylaşıyor. Paylaştığı söz aracılığıyla Rabbin sözünü hiç duymamış 3000 kişi Rabbin topluluğuna katılıyor. Ve yeniden doğmakla kilisede o anda bir şekilde oluşmuş oluyor sevgili kardeşler. Şimdi Pentekost bayramı eski antlaşmaya biz baktığımız zaman orada da Pentekost olarak değil tabii ki öncesinde yer almış olduğu için hasat bayramı, ilk ürünler bayramı olaraktan kutlanıyordu. Eski antlaşmaya baktığımız zaman, örneğin çıkış 34. bölüme baktığımız zaman 22. ayete ya da yasanın tekrarı 16. bölüme baktığınız zaman bunu orada okuyabiliyorsunuz. Orada dediğim gibi 3000 kişi daha Rabbin Rabbe yüreğini açmamış 3000 can orada kurtuluyor ve Rabbin topluluğuna katılıyor hamdolsun. Ve o kutsal ruhun daha kutsal ruh gelmezden bir dakika öncesine kadar, 5 dakika öncesine kadar kilise dediğimiz bir kavram yoktu değerli kardeşler. Kilise dediğimiz bir kavram yoktu. Ama kutsal ruhun gelişiyle ve kutsal ruhun gelip yürekleri doldurmasıyla ve o insanların iman ederek vaftiz aracılığıyla Rabbin bedenine katmasıyla Rabbin kilisesi ortaya orada çıkıyor sevgili kardeşler. Şimdi burada ilginç olan bir noktayı size açıklamaya çalışacağım ya da söylemeye çalışacağım. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman sadece Pentekost gününde değil ama yaratılışta da olsun, bizim kendi yaşamımızda da olsun, doğum gerçekleşirken iki unsurun önde olduğunu görüyoruz. Örneğin yaratılışa baktığımız zaman Tanrı ışık olsun dedi, söz girdi. Doğru mu? Ve öbür taraftan da okuyoruz, Allah'ın ruhu sular üzerinde hareket ediyordu. Yani Allah'ın sözü, Tanrı'nın sözü ve kutsal ruhun bir arada hareket halinde, işler halde olduğuna tanık oluyoruz. Demek ki yaratılışta Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh beraber iş görüyordu. Ve bakıyoruz bizim kendi hayatımıza. Bugün bizim yeniden doğmamızı sağlayan faktörler nelerdir? İki faktör var. Bunlardan bir tanesi Tanrı'nın değişmeyen ama değiştiren sözü. Doğru mu? İkinci faktör de kutsal ruh. Demek ki kutsal ruhun bizleri hazırlaması, bizlerin hayatında işler durumda olması ve Tanrı sözünün bize konuşuyor olması sonucunda bizler karar aşamasına geldik ve kararımızı bu yönde, iman yönünde verdik. Bazıları da ters yönde vermiş oldu. Yani yeniden doğuşumuzu sağlayan faktörler de yine Tanrı sözü ve kutsal ruh olaraktan görüyoruz. Ve kilisenin ortaya çıkışına baktığımızda da yine aynı şeyler burada görüyoruz. Tanrı'nın kutsal ruhu geliyor, değil mi? Görkemli bir şekilde. Ama tek başına olmadığını görüyorsun. Petrus kalkıyor, Tanrı'nın sözünü o dolulukla paylaşıyor. Yine Tanrı'nın sözü, yine kutsal ruhu bir arada görüyorsun ve ne oluyor? Kilise dünyaya geliyor, doğuyor. Görebiliyor musunuz? Tanrı sözünün ve kutsal ruhun nasıl bir bütünlük içerisinde hareket ettiğini sevgili kardeşler. Onun için bizim hayatımızda, iman hayatımızda, iman yaşamımızda ne kadar yetenekli olursak olalım, ne kadar olağanüstü özelliklere sahip olmuş olsak da olalım, Tanrı'nın ruhunun gücü olmadıkça, yani kutsal ruhun işleyişi olmadıkça sevgili kardeşler, biz etkin bir şekilde hizmetimizi, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz mümkün değil. Demek ki biz eğer verimli bir şekilde, doyurucu bir şekilde, bereketli bir şekilde eğer hizmetimizi sürdürmek istiyorsak, yerine getirmek istiyorsak, kutsal ruhun işleyişine, onun gücüne, onun yönetimi altında girmek zorunluluğu var değerli kardeşler. Onun için her zaman söylediğimiz, bildiğimiz, belki de ezbere bildiğimiz çok güzel bir ayet var Efes'e yazılan mektubun 5. bölümünde. 18. ayet. 5. bölüm Efes'e yazılan mektup 5, ayet 18'de diyor ki, içkiyle sarhoş olmayın, tersine ruhla dolu olun diyor. Ne demektir bu? İçkiyle sarhoş olmayın, ancak diyor Tanrı'nın ruhuyla dolun demek. Dolmak nedir? Kutsal ruhla dolmak nedir değerli kardeşler? Tanrı sözünü bilmektir, uygulamaktır. Bir kişi kutsal ruhla nasıl dolar? Ya. Yani kutsal ruhla dolmak demek değerli kardeşler çok basit, çok açık bir şekilde onun yönetimi altında hareket etmek demektir. Yani biz Kutsal Ruh'un yönetimi altında adımlarımızı attığımız sürece Kutsal Ruh'la doluyuz. Ama eğer biz Kutsal Ruh'u, yani yüreğimizde olsa bile onun yönetimi dışında hareket ettiğimiz sürece o doluluğu yaşamamız mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için eğer onunla dolmak istiyorsak bunun koşulu kesinlikle ve kesinlikle onun yönetimi altına girmektir. Onun için Paulus burada çok ilginç bir benzetme yapıyor. Bunu zaman zaman burada ben dile getirdim. Şaraptan örnek veriyor. Şarap alkol olan, alkollü bir içki değil mi? Biz onu içtiğimiz zaman belki bir kadehte değil ama 5-6 kadeh içtikten sonra ne oluyor? Alkolün etkisi altına giriyoruz. Recep olmaktan çıkıyor. Alkolün yönetimi altında saçmalamaya başlıyor. Doğru mu? Onun için bir kere yine burada söylemiştim. Japonların çok güzel bir sözü var. Çok seviyorum bu sözü. Diyor ki Japonlar, insan diyor içki içer ama bir süre sonra içki o insanı içmeye başlar diyor. Yani aslında bunu ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman değerli kardeşler, biz Kutsal Ruh'a teslim olduğumuzu söylüyoruz ama aslında izin vermemiz lazım Kutsal Ruh bizi içsin. Yani Kutsal Ruh'un bizi yönetimi altına almasına biz izin vermemiz gerekiyor ki hayatımızda dop dolu, verimli, zengin, doyurucu bir yaşam söz konusu olsun sevgili kardeşler. Şimdi burada ben çok kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Bana göre onun için biraz farklı bir açıdan bakmak istiyorum bu ikinci bölümü. Aslında çok teolojik, yani Tanrı bilimi açısından çok şeyin söylenebileceği bir bölüm, ikinci bölüm. Ama ben o detaylara girmek istemiyorum. Ama kısa bir kelime ile, söz ile ifade etmem gerekiyorsa şunu söylemek istiyorum. Pentekost günü, yani ikinci bölümde gerçekleşen kilisenin doğumu aslında anlamı şudur. Değişim. Pentekost'un anlamı değişimdir. Ben bunu ne için söylüyorum? Burada iki şeyi görüyoruz. Bunun gerçekten doğru olduğunu kanıtlayan, onaylayan. Birincisi, Kutsal Ruh'un gelişiyle ne oldu? 3000 kişi değişti mi? Değişti mi, değişmedi mi? Değiştiler. Kutsal Ruh'un gelişiyle, Kutsal Ruh'un gelip yüreklerde konut kurmasıyla Rabbin bedenine vaftiz olaraktan ne oldular? Değişime uğradılar. Ve bu insanların hayatına baktığın zaman Habercilerin İşleri Bölümünde sadece öğrencilerde değil ama bunların hayatında çok şeyin değiştiğine tanık oluyoruz sevgili kardeşler. Demek ki baktığımız zaman kanıt olaraktan burada 3000 kişi değişime uğruyor. Pentekost'un anlamı değişim. İkinci kanıt ne? Öğrencilerin değişimi. Doğru mu? Öğrenciler değişti mi, değişmedi mi? Bence değiştiler. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. İsa ölümden dirildikten 40 gün süre bedenen onlarla beraber oldu. Bir takım eksiklerini giderdi. Onları teselli etti. Hatta paylaşmıştım bunu sizlerle. Ve o süre içerisinde o kişiler İsa ayrıldıktan sonra 10 günlük bir süre vardı değil mi? Şimdi bu 10 günlük süreyi, bu ara dönemi nasıl geçireceklerdi bu öğrenciler? Kutsal Ruh olmadan? Mümkün mü? İşte onun için anımsarsanız Yuhanna 20. bölüme baktığımız zaman sanırım 19. bölümdü herhalde. Orada İsa dirildiğinde kapalı kapılar arkasından girdi. Onlara size esenlik olsun dedi. Onları esenliğiyle donattı. Ne yaptı? Onlara ruhunu üfledi değil mi? Doğru mu? Oradan dedik ki ruhu aldılar mı almadılar mı? Evet aldılar. Çünkü bu 10 günlük süre içerisinde teselli edilebilmeleri için o 10 günlük süre içerisinde kutsal ruhun katkısı gerekiyordu. Desteği gerekiyordu. Şimdi Pentekost gününe geldiğimiz zaman kutsal ruhun dop dolu bir şekilde gelmiş olması onların kutsal ruhu aldığı anlamında değil. Öğrencilerin orada bir şeyi yok. Diğer kişilerin yani daha henüz iman etmemiş kişilerin iman aracılığıyla kutsal ruhla donatıldığına tanık oluyoruz burada. Sadece Petrus var olan, yüreğinde var olan o kutsal ruhun etkisiyle kalkıp orada vaaz ediyor. Tanrı'nın sözünü paylaşıyor sevgili kardeşler. Onun için şunu düşünmeyin. Yani 10 gün öncesinde ruhu aldı. Ondan sonra ikinci kez bir daha aldı. Böyle bir şey yok. Yani ruh vardı. Kutsal ruh onların yüreğinde vardı, öğrencilerin yüreğinde. Sadece orada yaşanan olay kilisenin o Rabbin vaat ettiği kutsal ruh, herkes için geçerli olacak olan kutsal ruhun gelişiyle ilgiliydi. İsa'nın söylemesi, söylemi. Onun için bunu bu şekilde algılamamız lazım. Kutsal ruh geldi ve kutsal ruhun gücüyle, etkisiyle ne yaptı? Petrus harekete geçip Tanrı'nın sözünü orada paylaştı. Şimdi dedik ki Pentekost eşittir değişim. Bir, 3000 kişinin değişimi. İkincisi, öğrencilerin değişimi. Şimdi bu noktadan sonra 3. 4. 5. bölümlere baktığımız zaman çok net bir şekilde görebiliyoruz. Öğrencilerin çok etkin bir şekilde, çok güçlü bir şekilde hizmet ettiklerini, verimli bir şekilde Rabb'e hizmet ettiklerine tanık oluyoruz. Şimdi size şunu söylemiştim. Anımsarsanız önceki haftalar, iman hayatı bir yolculuktur dedim. Ama bu yolculuk tek başımıza yapılan bir yolculuk değil. Yani bu yolculuğu başarılı bir şekilde, verimli bir şekilde götürebilmenin koşulu yine kutsal ruhla kol kola iç içe yürüyerek ancak biz bu yolculuğu verimli, sağlıklı bir şekilde götürmemiz mümkün hale gelir. Ama bizler maalesef Pentekost günü bir değişim olmuş olsa bile biz bazen ne hikmetse değişme taraftarı değiliz. Yani eğer bir kişi şu an içinde bulunduğu durumdan hoşnutsa niçin değişsin? Yani eğer bir kişi değişmek istiyorsa Tanrı onu değiştirmeye kadir. Yani Tanrı o kişiyi ruhuyla değiştirebilir sevgili kardeşler. Ama bizler, ben bunu söylerken sadece şunu söylemek istemiyorum. Yani alkol olaraktan, sigara olaraktan düşünmeyin. Bir takım şeyleri hayatımıza atmamız konusunda. Hayır. Ya da televizyon bağımlı olabilir ya da herhangi başka bir bilgisayar bağımlı olabilir. Bunları ben kastetmiyorum sadece. Ama biz bazen kutsal kitapta işimize geleni alıyoruz farkında olmadan. İşimize gelmeyeni de dışarıda bırakıyoruz sevgili kardeşler. Onun için niye değişeyim ya diyorsun. Sen niye değişeyim dedikten sonra Tanrı seni neden değiştirsin ki eğer sen değişmek istemiyorsan. Ama Tanrı seni kutsal ruhu ve sözü aracılığıyla değiştirmek istiyor sevgili kardeşim. Onun için bizler kutsal ruhun verdiği destekle, verdiği sorumlulukla gerçekten sadece bizlerin değişimi için değil ama başkalarının da değişimi için hizmetimizi tüm içtenlikle devam ettirmemiz gerekiyor. Ama maalesef zaman zaman ne diyoruz? Şunu diyoruz. Aman insanlar ne derler? Ya insanlar, hatta ben bir kardeşle, isim değil, konuşuyordum. Yandaki komşunun ne diyeceğiyle meşgul. Ya ben bunu yaparsam komşu ne der? Ben şunu yaparsam Ayşe Hanım, Fatma Hanım ne der? Değerli kardeşler, bakın lütfen sizi teşvik etmek istiyorum. Bizler kimi hoşnut etmeye çalışıyoruz? Bizler Tanrı'yı mı hoşnut etmeye çalışıyoruz, yoksa kendimizi mi hoşnut etmeye çalışıyoruz? Çok basit bir soru. Bizler kimi hoşnut etmeye çalışıyoruz? Kendime de soruyorum bunu. Ama hayat doğru Hatice kardeşim. Biz Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışıyoruz. Peki hayatımıza baktığımız zaman yaşam biçimimiz, yani yaşam tarzımız ya da davranışlarımız, sözlerimiz, tutumumuz, duruşumuz gerçekten de Rabbi hoşnut ediyor mu? Ben son zamanlarda bu soruyu soruyorum. Bugün Sami güzel sorular sordu. Timoteos'un birinci mektubundan okudu bize 6. bölümden, değil mi? Çok güzel bir parça okudu ve kendisine bir takım sorular sormaya başladı. Sami de kendine sordu bir takım sorular. Ben de gerçekten kendime soruyorum. Acaba yaptığım işler, attığım adımlar, aldığım kararlar, söylemler Rabbi hangi oranda hoşnut ediyor? Bakın Galatyalılar 1. bölümü açabilir misiniz? Galatyalılar 1. bölümü açın. Bakın Paulus ne kadar güzel söylüyor. 10. ayet. Bu hepimiz için geçerli bu ayet. Hepimiz için geçerli bir ayet. Ne diyor Özlem?
Şimdi ben insanların olayını mı, Tanrı'nın olayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim, resimin kulu olmazdı.
Bu söz sert mi değil mi? Bu söz hançer saplanmış gibi benim yüreğime saplanan bir sözdür. Bak yıllardan beri, 33 yıldır, 34 yıldır bu ayeti ben ne zaman okusam beni silkeleyen bir ayettir sevgili kardeşler. Açık bir dille ifade ediyor. Ben kimi hoşnut etmeye çalışıyorum? Paulus diyor ki eğer benim amacım insanları hoşnut etmek olsaydı zaten o acılara katlanamazdı. O acılara sırt çevirirdi zaten. Olsaydı diyor Mesih'in kulu olamazdım diyor. Değerli kardeşler. Eğer ben hala İnsanlara aman duymasın, aman aramızdaki ilişki bozulmasın, aman onlar kötü bir noktaya gelmesin diye ben bir takım şeylerden taviz vermeye çalışırsam, kutsal sözü paylaşmakta geri durursam, daha henüz beni tanımıyor, daha henüz beni bilmiyor, daha benim kim olduğumu bilmiyor, duyarsa benim arkadaşlığım bozulur kaygısı içerisinde de hala o kişileri ben hoşnut etmeye, o ilişkileri bozmamaya çalışıyorsam eğer, değerli kardeşler, kusura bakmayın, Rabbin kuluyum deme hakkımız yok. Tanrı'ya ait, bak Tanrı'nın çocuğuyuz, yanlış anlamayın sakın. Tanrı'nın bozulmayan vaadidir bu. Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama Tanrı'ya hizmet ettiğimizi söyleme hakkımız yok. Bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Bizim her birimizin Tanrı'nın istemi yönünde, doğrultusunda değişmeye gereksinimi olan varlıklarız. Bakın, ben Tanrı'mın istemi doğrultusunda değişmeye gereksinimi olan, ihtiyacı olan varlığım. Ama bunun gerçekleşebilmesi için, kutsal ruhun işleyişine, onun yönetimi altına girmeye gereksinim var değerli kardeşler. Bilmiyorum bir kere burada örnek verdim mi vermedim mi? Bir tane evli çift. Eşi çok güzel pırlanta bir saat hediye ediyor. evlilik yıl dönümünde. Aradan yalan olmasının 2 yıl mı geçiyor? Ne oluyorsa bakıyor saat çalışmıyor, durmuş. Kadın alıyor saati, saati tamirciye götürüyor. Tamirci alıyor saati, iç odaya, onun biliyorsun küçük bir mekanı var değil mi? Ben karşıdakta da onu gördüm. Böyle küçük bir mekana giriyor orada, saat neyse arızası, ihtiyacı onu gideriyor ve getiriyor. Veren kişiye emanet ediyor tekrar saati. Ama bu kişinin girmesi ve çıkması o kadar kısa sürüyor ki kadın şaşırıyor. Ya neden bu kadar çabuk sürdü diyor. Ondan sonra adam diyor ki tamirci sadece pilini değiştirdim diyor saati. Kadın diyor ki ya bir dakika, kimse bana bu saatin içerisinde bir pil olduğunu söylemedi. Her sabah kalktığımda saati kuruyordum ben diyor. Yani pilli saat kurulur mu? Benim saat de pillidir. Ben saatimi hiç hayatımda kurmam. Pilli saat çünkü. Kurmaya gerek yok değil mi? Ama bu kadın o pilin içinde var mı yok mu ayırdığında değil, farkında değil. Kimse bana bunu söylemedi diyor. Ben her sabah kalktığımda bunu ne yapardım? Kurardım diyor çalışsın diye. Kadın saatin içerisinde pil olduğunu farkında değil. Bazılarımız hala kutsal ruhun yüreğimizde var mı yok mu hala bunun bilincinde değil sevgili kardeşler. Sözde biliyoruz kutsal ruh var ama hala o kadının saatinde pil olduğunu bilmediği gibi biz de hala o kutsal ruhun yüreğimizde gerçekten var mı yok mu bunun farkında değiliz değerli kardeşler. Onun için herkes düşünüyor ki kendi gücüyle, kendi doğrularıyla bir takım şeyler yapıyor, bir takım şeylere, başarılara imza atıyor. Değerli kardeşler bakın, bizim Hristiyanlık dediğimiz şey nedir? Hristiyanlık ne ile ölçülüyor? Hristiyanlık kavramı ne ile ölçülüyor? Çok basit bir soru. Aklıma geldi şimdi. Hristiyanlık kavramı ne ile ölçülüyor? Religion. Aha. Evet. Hı. Ya ya. Aha. Tamam. Şimdi İshak'ın söylediği de doğru. Senin söylediğin de birbirini tamamlıyorlar. Ama ben size soruyorum. Hristiyanlığın ölçüsü nedir? Yani Hristiyanlık neyle ifade ediliyor? Yani bizim için. Öyle düşünün. Bizim için. Kavram olarak da. Ha, o zaman şunu diyebilir miyiz? Hristiyanlık Recep'in ne yaptığıyla ölçülüyor. Hristiyanlık benim ne yaptığımla ya da herkes kendine şunu söylüyor. Hristiyanlık hatunun ne yaptığıyla ölçülüyor. Hayır. Aslında Hristiyanlık kutsal ruhun ne yaptığıyla ölçülüyor. Değerli kardeşler. Bakın Hristiyanlık kutsal ruhun ne yaptığıyla ölçülüyor. Yani benim ne yaptığımla değil. Yani senin kiliseye düzenli gelmen gerekiyor. Tanrı'nın sözünü düzenli okuman gerekiyor. Bunlar olması gereken şeyler. Ama sevgili kardeşler, kutsal ruhun ne yaptığı çok önemli. Yani benim yaptıklarım kutsal ruhun yönetimi altında mı değil mi? Onun için kutsal ruhun yaptıklarıyla aslında anlam kazanıyor Hristiyanlık. Bunu açık bir dille burada ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için farkı yaratan kutsal ruhun yönetiminde hareket etmekle mümkün. Farkı yaratan bu değerli kardeşler. Onun için ben her zaman söylüyorum. Bir imanlı eğer imanlıysa ya ileriye gider ya da geriye gider. Yani hareket halindedir. Ya değişmiş olarak değişime doğru yol alır ya da geriye doğru gerileme yönünde yol alır. İkisinden birisi olur. Yani bir şekilde Hristiyanlıkta Tanrı'nın çocuğu sürekli aslında hareket halindedir. Ya ileriye doğru ya da geriye doğru. Onun için bunu açık bir dille ifade ediyorum. Farkı yaratan bizlerin yaptıkları değil. Farkı yaratan Kutsal Ruh'un yaptığıdır. Bakın Zekeriya kitabına bakın. Orada çok güzel bir ifade var. 6. Zekeriya 4. bölümde 6. ayette. Zekeriya 4 6. ayet. Theo 6. Zekeriya 4:6. Buldun mu Özlem? Ne diyor?
Onun üzerine şöyle diyor.
Evet.
Zerubbabel'e güçle kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın.
Bakın buraya kadar. Ne diyor? Güçle kuvvetle değil. Yani Recep'in gücüyle yaslandığı, dayandığı bir takım şeylerle değil. Ne ile? Benim ruhumla başaracaksın. Başarı Kutsal Ruh'un ne yaptığıdır. Ne yaptığıyla ilgilidir değerli kardeşler. Eğer ben başarı elde etmek istiyorsam kesinlikle ve kesinlikle Kutsal Ruh'un işleyişine yaşamımda izin vermem gerekiyor. Onun için Pavlos'a Korintoslara yazılan birinci mektupta bakınız birinci Korintoslar mektubu ikinci bölüm birinci Korintoslar mektubu ikinci bölüm birinci Korintoslar mektubu ikinci bölüm 4 ve 5. ayetler. Ne diyor Özlem?
Sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil.
Burada dur. Bak insan bilgeliği yani Pavlus'a dayanan bir şey yok burada. Dikkat edin bu çok önemli. Yani ne Sami'ye dayanan bir şey var. Burada eğer hizmet ediyorsa burada size bir şeyler verip sizi teşvik etmeye çalışıyorsa ya da benim yaptığım ya da sizlerin burada bir şeyler söyleyerek birbirimizi teşvik etme yönünde gayret ediyorsanız burada bizden kaynaklanan bir şey yok sevgili kardeşler. Bunu lütfen altını çizin. Sonra ne diyor?
Ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyor.
Bak, ruhun kanıtlayıcı gücüne. Evet.
Öyle ki imanımız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayanıyor.
Demek ki bizim imanımız, bizim gücümüz benim bilgeliğimle uzaktan yakından ilişkisi yok. Tamamıyla Kutsal Ruh'un gücüne dayanıyor. Demek ki bizler Tanrı'nın gücü olan Kutsal Ruh'a göre ona dayanarak hareket etmekle sorumluyuz. Şimdi bugün baktığımız zaman birçok kişi birçok yönde kendini değiştirmeye çalışıyor. Doğru mu? Çevremize baktığımız zaman. Doğru mu değil mi? Herkes bir yönde kendini değiştirme yönünde çaba içerisinde. Kimileri ne bileyim kilolarından kurtulma mücadelesi veriyor. Kimileri yüzündeki kırışıklıkları, çizgileri yok etme yönünde gayret gösteriyor. Ben de bazen aynı kiloda kalmak için mücadele ediyorum. Yani Sami de son zamanlarda ben de birazcık aldım diyor, ben de vermem lazım. Yani bakıyoruz etrafımıza, bazıları da değil mi? Hayatında illa da psikolojik problemleri olması gerekmiyor. Ben çok insanlar tanıyorum, Türkiye'den tanıyorum örneğin. Adamların özel psikologları var. Adamın psikolojik sorunu yok, depresyon içerisinde değil. Ama psikologları var. Kendini değiştirmek istiyor. Yani kendini beğenmediği yönleri var. O yönleri bırakma, o yönleri terk etme yönünde hareket etmek için kendine psikologlar ediniyorlar. Yani bugün Çevremize baktığımız zaman neden bugün ruhsal danışmanların sayısı çok? Bugün birçok insanlar kendilerini bir yönde değiştirme çabası içerisinde sevgili kardeşler. Bilmiyorum siz ne durumdasınız? Siz hayatınıza baktığınız zaman değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Ya da şöyle sorayım. Eğer sen hayatında bir şey değiştirmek mümkün olsaydı, hayatında bir şeyi değiştirmek olsaydı, neyi değiştirmek isterdin? Fiziki yönde mi değişiklik isterdin? Sağlık yönünde mi değişiklik isterdin? Yani çok doğal, ben bunu kendime sordum. 20 tane sayabilirim ben size. Yani sen şöyle düşün. Bir şeyi değiştirmek mümkün. Öyle düşün. Değiştirmek mümkün. Neyi değiştirmek isterdin hayatında?
Ağrılarını değiştirmek isterdim.
Ağrılarını değiştirmek isterdin. Hastalıkla sigarayı. Ya da sahip olmadığımız bir takım yeteneklere mi sahip olmak isterdik? Ya da yeteneklerimizi mi değiştirmek isterdik? Ne bileyim yani. Herkes bak bedenen bir takım şeyler söylüyor, biliyor musun? Peki ben de dahil sizleri suçlamıyorum. Rab ile olan ilişkimizi gözden geçirelim. Şöyle 10 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye. Şu an içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut muyuz? Yani Rab ile olan ilişkimizden hoşnut muyuz? Yani ben şu anda Rabbim ile olan ilişkinden hoşnutum. Çok da şükür, hamdolsun, böyle devam etsin. Bundan hoşnutum, böyle giderim, böyle devam etsin diyebiliyor muyuz değerli kardeşler? Ruhsal açıdan, ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman. Bakın, Rab Tanrı değiştiren bir Tanrı, doğru mu? Kesinlikle Tanrı seni de değiştirmek istiyor, beni de değerli kardeşler değiştirmek istiyor. Ama nasıl olacak bu? Ben sorarım size, nasıl olacak bu değiştirme işi, nasıl olacak? Şimdi güzel söyledin Özlem. Şimdi bakın, ben eğer değişmek istiyorsam sözle değil eylemde ben bunu göstermem lazım. Yani bir şekilde kutsal ruhun, yani Tanrı'nın beni değiştirmesine ben izin vermem lazım. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi arabanın motoru bozuk. Arabanın motoru tekliyor, öyle söyleyeyim. Arabanın motoru tekliyor. Ben daha iyi bir şoför olmaya çalışıyorum. Ben buna benzetiyorum sevgili kardeşler. Arabanın motorunda arıza var ama ben daha iyi bir şoför olmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Arabanın motorunda sorun varsa, ben burada Sami'nin söylediği o bayan gibi profesyonel bir sürücü olsam ne yazar ya? Ben sorarım size. Motorda arıza var, motorda sorun var ama ben profesyonel bir sürücüyüm, çok daha iyi bir sürücü olmaya çalışıyorum. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Demek ki önce motor dediğimiz, yani canımıza el atılmaya ihtiyaç var. Yani kutsal ruhun canımıza el atması lazım. O ilişkimizi düzeltme yönünde biz izin vermemiz gerekiyor ki değerli kardeşler, o değişim süreci başlasın ve aynı şekilde devam etsin. Bunu iki şey yapıyor. Ağzımda tüy bitmişti burada söylerken. Bir, Tanrı'nın sözü. İki, kutsal ruh. Ben Tanrı'nın sözünü ne zaman okumaya başlasam, bakın bunu açık bir dille söylüyorum sevgili kardeşler. Ne zaman okumaya başlasam, kutsal ruhun önünde, Tanrım'ın önünde eğiliyorum. Ya Rab, bana yardım et senin sözünü anlayabilmem için. Dua ediyor musunuz Rabbin sözünü okumadan önce? Bazen değil değil mi? Bazen değil. Açıyoruz değil mi? Doğal bir şekilde açıyoruz, okuyoruz. Doğru mu Hatice? Ya. Ama sen ediyor musun her defasında? Arada bir tekleme oluyor ama. Bitti. Yani bak, gerçekçi olalım ya. Gerçekçi olalım. Kutsal ruhun işleyişine izin vermemiz gerekiyor. Kutsal sözü anlayabilmemiz için. Onun bize onun bizde işleyebilmesi için, yararlı olması için sevgili kardeşler. Onun için iman yaşamı sadece kurtulmuş bir yaşam olmuş olsaydı, o zaman değerli kardeşler, kurtuldum, iman ettim, hamdolsun deyip bekleriz, İsa gelsin bizi alsın. Böyle bir hayat olurdu. Yani değişmiş olmanın, iman ettikten sonra, karar verdikten sonra, yeniden doğduktan sonra yaşadığın o sevincin ötesinde başka bir şey olmaz sende. Eğer değişme yönünde kutsal ruhun desteğiyle o adımları atmazsan, o yürüyüşü devam etmezsen, sadece kurtuldum, hamdoldum, hamdolsun deyip o noktada kalmaktan başka bir şey olmaz değerli kardeşler. Şimdi benim söylemeye çalıştığım şu sevgili kardeşler. Zaman da geliyor. Şimdi bir bebek dünyaya geliyor. Doğru mu? Bizler de yeniden doğuyoruz bir bebek olaraktan. Doğru mu? Öyle düşünün. Bir bebek dünyaya geliyor. Ve doğum ister istemez ailede bir sevinç yaratıyor değil mi? Bebeğin dünyaya gelişi ailede büyük bir sevinç yaratıyor. Şimdi düşünün ki o doğan bebek yeterince gıda almıyor. Ama anne sütünden yararlanmıyor, ama annesi ona yeterince bakamıyor, onu yeterince sağlıklı bir şekilde besleyemiyor ve besleyemediği için, o gerekli olan sağlıklı gıdayı veremediği için bebekte sağlıklı bir gelişme olmuyor. Doğru mu? Sağlıklı bir gelişme olmuyor. Çok doğal bir şekilde. Peki tıp alanına buna ne diyorlar biliyor musunuz? Yani eğer bir bebekte hani böyle rutin kontroller var biliyorsunuz. Bebek doğduktan sonra U1, U2, U3, U4 diye böyle Almanya'da değil mi? Rutin kontroller var. Doktor fark ettiğinde olması gereken noktada değilse bebek ne diyor? Bir ifade kullanıyor biliyor musunuz? Gelişim bozukluğu. Bu ifadeyi kullanıyor. Gelişim bozukluğu. Aslında var ya, kusura bakmayın, yani ben herhangi bir kişiyi ele alıp da söylemiyorum ama ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman yeniden doğduk, hamdolsun. Rabbin çocuğuyuz, evet. Ama 10 yıllık ya da 15 yıllık ya da 25 yıllık, 30 yıllık iman hayatımıza baktığımız zaman olmamız gereken noktada değiliz. O zaman gelişim bozukluğu var mı, yok mu? Rab değiştiriyor. Ama önemli olan sen. Değişmek istiyor musun sevgili kardeşim? İman hayatı değişim yönünde devam eden bir hayat. Yani sürekli değişiyoruz ve sürekli değişmemiz gerekiyor. Olduğumuz noktada kalmamız gerekmiyor sevgili kardeşler. Eğer bizler kutsal ruhun yönetiminde ona bağlı bir şekilde adımlarımızı atmaya gayret edersek, Tanrı'nın sözüne de bağlı bir şekilde kalırsak, sağlıklı gıda almış oluyoruz ve kutsal ruhun desteğiyle de büyüme sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Değerli kardeşler, onun için kutsal sözde çok sevdiğim bir ayet var. Korintos'a yazılan birinci mektupta. Üçüncü bölümde, dokuzuncu ayette. Dokuzuncu ayet bakın ne diyor. Ne diyor Özlem orada? 3:9'da.
Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız.
Bakın, emektaş ne demek biliyor musun? İş ortakları. Aynı tarlada koşuyoruz sevgili kardeşler. Ve işin ilginç tarafı, Rab bizimle beraber çalışmak istiyor. Ama bize sahip olduğu noktada bizim olmamızı görmek istemiyor Tanrı. Yani bir şekilde değişmemizi istiyor Rab Tanrı. Değiştikçe değerli kardeşler büyüyoruz. Büyüdükçe olgunlaşıyoruz. Olgunlaştıkça da başkalarının değişmesine aracı oluyoruz. Tuz ve ışık olarak. Tuz olmanın, ışık olmanın koşulu kutsal ruhun yönetimi altında kalarak hareket etmeye dayanıyor. Rab soruyor. Değişmek ister misin? Değişmek ister misin? Son iki ayet okuyacağım size. Ve o ayetlerle tamamlayacağım. Saat 3 dakika var. 5'te bitiriyoruz. Bir kardeş asın 12. bölümü, İbraniler 12. bölüm, 1. ayet. Evet, İbraniler 12 ayet 1. Bir kardeşte Filipililer 3. bölüm 14 ve 15. ayetler. Evet. Şimdi bu ayete baktığımız zaman koşul nedir? Koşmanın koşulu nedir? Bu ayete göre. Bir şeylere atmak değil mi? Bir şeylere atmaktan söz ediyor. Bakın ben bilmiyorum sizin hayatınızda atılması gereken neler var. Bakın yine söylüyorum. Kimse bunu sadece, lütfen sadece bir alkol olaraktan ya da ne bileyim sigara olaraktan düşünmeyin. Lütfen yalvarırım. Bunu ben bunun için söylemiyorum. Hayatınıza bakın. Sizin yürüyüşünüzü engelleyen ne var hayatınızda? Sizin yürüyüşünüzü aksatan ne var? Bakın, düşünün, Gideon'u düşünün. Gideon, zafer elde edebilmesi için ne yapması gerekiyordu Gideon? Baal'a ait olan o aşere putunu parçalaması gerekiyordu. Hayatında ona engel olan, ona tekez olan o aşere putunu parçalayıp atması gerekiyordu ki zafer elde edebilsin. Şimdi putperestlikten gelen varlıklar değiliz bizler tabii ki. Putperestliğin döneminde yaşam ama hayatımızda put haline gelen çok şeyler var. Bir ara spor benim için bir puttu, biliyor musunuz? Türkiye'de yaşadığım dönemlerde bazen ben burada dile getirdim. Ben o spora ayırdığım zaman kadar Rabbin sözüne zaman ayıramadım bir türlü. Spora gidiyorum. Yine belim ağrıdığı zaman gidiyorum. Enver'e söylediğim zaman gülüyor Enver. Yani belim ağrıdığı zaman fitness'e gidiyorum ben. İki haftada bir. Ben Türkiye'de 3 sene, 4 sene spora gittim. Değerli kardeşler, emin olun 2 saat en azından gidiyorum. Hangimiz 2 saat Rabbin sözüne zaman ayırdı? Oturup da. Bak Sami güzelce, ben şimdi Sami'yi bugün çok örnek verdim ama yani bizim hayatımızda zamanımızı alan ne kadar boş şeyler var bazen. Bakın spor yapmayın demiyorum. Spor çok önemli. Ben de yapıyorum spor. Benim oğlan geçenlerde Ercan'ı aldım çıkarttım yürüyüşe. Bana dedi ki baba sen hastasın. Oğlum dedim niye hastayım? Sende yürüme hastalığı var baba dedi. Doğru. Haklısın oğlum dedim. Yürüme hastalığı var. Ben yürümeden duramıyorum. Bazen bir saat yürüyorum bazen iki saat ama yürürken de eğer eşimleysem sohbet ediyorum. 40 dakika falan beraber yürüyoruz bazen. Ama ben yürürken dua ediyorum. Burada hazırlayacağım vaazları düşünüyorum. Hayatımızı, yaşamımıza, gelişmemize engel olan ne varsa sıyrılıp atasın sevgili kardeşler. Sizden rica ediyorum. Bakın, ikincisi nedir bu? Birincisi, koşul olaraktan bir takım şeyleri atmamız gerekiyor hayatımızda. İkincisi ne diyor? Bakın, koşun diyor, koşun. Yani bu koşun ne demek? Yerinde durun demiyor. Yani iman hayatını sürdürün ama yerinize duraraktan sürdürün. Böyle bir şey var mı? Koşun diyor. Koşmak nedir? İlerlemektir. Yani şunu söylüyor kutsal söz. Rab'de ilerlemeye gayret edin. Rab'de ilerlemeye gayret edin. Oku bakalım Özlem. Ya bir Emre sen buldun mu? Ya tamam sen Özlemcim oku. Filipililer 3'ü kim buldu Filipililer 3'ü? Lütfen. Filipililer 3 14 15. Kardeşler ben henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Değerli kardeşler, hiçbir koşucu geçmişe takılaraktan koşamaz. Böyle koşan koşucu gördünüz mü hiç? Hedefe bakıyor. Nereye gideceğimizi biliyoruz. Hedef belli, hamdolsun. Sonsuza dek Rab ile birlikte olacağız. Hedefimiz belli. Ama bakın ne diyor değerli kardeşler. Kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle geride kalan ne varsa geçmişe bakarak hayatımızı sürdüremeyiz. Onun için zaman zaman ben burada hatunu teşvik etmeye çalışıyorum. Hatuncum diyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Recep'in hayatını bir anlatsa ne günahlar işledi Recep. Ama ben o günahlarıma takılırsam ben bu noktaya gelemezdim. Ben biliyorum ki Rab bunu çarmıhta tamamladı, bitirdi, noktaladı. Ben geriye bakmıyorum. İleriye bakacağım ve gelişme yönünde hareket edeceğim, adım atacağım. Evet, Hoşaya 6. bölümde 3. ayette bakın ne diyor. Hoşaya 6, 3. Bu ayeti hayatınızın koparılıp atılamaz bir parçası edinin. Bu ayeti hiçbir zaman unutmayın değerli kardeşler. Yalvarırım size. Hoşaya 6, ayet 3. Ne diyor Özlem?
Rabbi tanıyalım.
Evet, bu kadar yeter. Rabbi tanıyalım. Nasıl tanıyacağız? Gayret ederek. Bakın çok önemli. Rabbi tanıyalım. Nasıl tanıyacağız? Gayret ederek. O zaman amacımız, hedefimiz, arzumuz Rabbi tanımaya gayret etmek olmalı. Rabbi tanıyor muyuz? Evet. Ama ne kadar tanıyoruz? Koskoca bir soru işareti. Benim duam şu. Sizler için duam şu. Pavlos'un duasıdır bu. Pavlos'un duasıdır. Ama benim de sizin için duam şu. Bu ayeti de lütfen ezberleseniz çok güzel olur. Kolosörler 1 ayet 10. Kolosörler 1 ayet 10. Ne diyor? Kolosörler 1 ayet 10'da. Ne diyor? Buldun mu Enver? Oğlum kimse Kolosörler bu kadar zor bir şey değil. Bakın bu dua benim için de geçerli. Şöyle söylüyorum. Meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyorum sevgili kardeşler. Bakın eğer Rabbi tanımakta ilerlediğimiz sürece meyve veriyoruz. Unutmayın. Rabbi tanımakta ilerlediğimiz sürece meyve vermeye devam edeceğiz. Benim duam bu. Pavlos'un duası bu. Benim de duam sizler için bu. Eğelim önümüze yüreklerimizi. Gerçekten Pentekost günü diyoruz. Tamam kilisenin doğumu diyoruz ama Pentekost demek kutsal ruhun gelişi demek. Kutsal ruhun gelişi demek bizim değişimimiz demek. Değişiyor muyuz? Bunu kendimize soralım. Ve Sami yine bir süre sonra bir kısa aradan sonra 20 saniye sonra